Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Editör masasındayız ve yine Türkiye gündemini konuşacağız. Çok sayıda gelişme var. Hareketlenmiş bir gündem var. İlhan Tanır ve Ergun Babaan'la birlikte. Hoş geldin İlhan, hoş geldin Ergun.
Merhabalar.
Evet, canlı yayınımız sürecek. Ne var başlıklarda, onları sıralayalım öncelikle. Yani bir kere soruyla başlayalım. Bu çok önemli bir soru. 128 milyar dolar nerede? Bu sorunun cevabını belki sohbetimiz bittiğinde hükümet açıklar da öğreniriz diye gazeteciler olarak beklenti içerisindeyiz. Bir kere bu soruyla başlamış olalım. Ama gelelim diğer rakamlara. 61.967. Yani neredeyse 62 bin. Bu günlük Türkiye'de ilan edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen vaka sayısı, COVID-19 vakası sayısı ve ölü sayısı 362. Şu ana kadar bu salgının başlamasından bu yana ilan edilen en yüksek ölüm rakamı bu, 362. Bir kere bu önemli. Tabii başka gelişmeler de var. Araya şunu da sıkıştırayım. AKP'li belediyelerin gri pasaport organizasyonu üzerinden insan kaçakçılığına bulaşmasıyla ilgili haberler üzerine muhalefetin araştırma önergesi talebi AKP ve MHP'lilerin oy çokluğuyla bugün mecliste reddedildi. Bu da gelişmelerin seyrini ve tarafların bakışını anlatan bir şey. Kabinede değişiklikler var. Şirketi dezenfektan sattığı için kendi bakanlığına görevden alınan Ticaret Bakanı'nın Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş getirildi. Berat Albayrak'a yakınlığıyla tanınan bir şahsiyet Mehmet Muş. Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten bugün konuşma yaptı Erdoğan. Kendisine isim vererek suçladı ve yargıyı göreve çağırdı. Yargı da hemen göreve koştu ve bu hakkında soruşturma başlattı CHP milletvekili Engin Altay'ın. Bu arada RTÜK sansür kurulu olarak çalışmaya tam gaz devam ediyor. KRT ve Halk TV hakkında yine CHP milletvekili Engin Özkoç'un Türkiye bir an önce ferahlığı Erdoğan giderse bulur mealindeki sözleri nedeniyle çok ağır cezalar verdi. Ve gelelim dış gündeme. Aslında burada önemli bir gelişme var. Sıcak gelişme, tam biz yayına hazırlanırken geldi bu. Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi şu anda 2016 yılında 9 ülkeyi kapsayan F-35 protokolünü feshetti ve Türkiye'yi dışarıda bırakarak 8 ülkeyle protokolün yenilendiğini açıkladı. Anadolu Ajansı'ndan gelen bir haber bu. Teyidini başka kaynaklardan henüz alamadık ama bunun üzerinde ayrıntılı olarak konuşacağız. Ve yine Amerika Türkiye'nin de içinde bulunduğu 131 ülkeye seyahat uyarısında bulundu. Ve tabii ki konuşacağımız son konuda 2-3 gün sonra 24 Nisan Ermeni soykırımı anma günü ve burada Biden yönetiminin Beyaz Evin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı büyük bir merak konusu. İsterseniz ne dersiniz bilmiyorum, İlhan'la başlayalım çünkü sıcak gelişme F-35'lerden Türkiye protokolünden Türkiye'nin çıkartılması ve bunun kesinleşmiş olduğunun anlaşılması gibi bir haber var karşımızda. Bu ne anlama geliyor İlhan?
Evet, şimdi açıklama Anadolu Ajansı'nın Pentagon muhabirinden gelmiş. Bu açıklamaya göre Türkiye F-35 programından sizin dediğiniz gibi resmi olarak çıkarılmış. Şimdi şöyle bir durumdu, belki kafası karışanlar vardır, daha önce zaten çıkarılmamış mıydık diye soranlar olur. Daha önce Türkiye askıya alınmıştı, resmi olarak o ittifaktan çıkartılmamıştı. 2006'da diye yazmış tweet'e Anadolu Ajansı muhabiri. Bu F-35 projesi kimilerine göre 1999-98'de başlıyor ama biraz daha resmi masada oturma tartışma konusu 2001-2002 AKP'den de önce başlayan bir proje. 2006'da demek ki mütabakat imzalanmış 9 ülke içerisinde, bunlar bel kemiğini oluşturan ülkeler ve de işte bu 9 ülkeden on binlerce personel 15 yıldır F-35 üzerine çalışmış, etmiş, didinmiş ve F-35'in çıktığı yıl...
Eğitim görmüş vesaire değil mi?
Tabii ki çıktığı yıl Türkiye işte bilindiği, hatırlandığı gibi S-4 Ruslardan S-400 savunma sistemini alarak buradan itildi. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bundan 3 hafta kadar önce İsmail Demir, nedir resmi...
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı mıdır?
Milli Yok, Savunma Bakanlığı sanayi. Değil de Savunma Sanayi.
Savunma Sanayi.
Evet. O çok uzun bir mülakat vermişti o. NTV'di zannederim verdiği kanal.
Aynen, orada parantez açalım. Hakkında yaptırım uygulanan isimlerden bir tanesi değil mi?
Katsa içerisinde SSB olarak işte savunma sanayinin 4 yetkilisinden bir tanesi. Tabii en başındaki başkan bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimi olmuş. Ailesi Amerika'da yaşıyor hala veya Avrupa'ya taşınmış olabilir. Yani Amerika ile de çok yakın ilişkileri olan bir isim. Evet, geçenlerde Aralık ayında Trump döneminde ambargoya uğrayan 4 yetkiliden bir tanesiydi. En önemlisiydi tabii ki. Bu şekilde Amerika'ya gelemiyor. 3 hafta kadar önce NTV'de verdiği o mülakatta satır aralarında 2 defa iyi ki biz çıktık dedi. Ve onu anlatırken de şu örneği verdi. F-35'lerin boyasını dahi çıkardığınızda o boyasını kendiniz atamıyorsunuz. İşte Amerika'dan geliyorlar, onu alıyorlar diyor. İşte mavi vatancı amiraller çok uzun süredir zaten F-35 aleyhindeydi. Aynı şekilde bazı emekli generaller de Yıldırım Akşit'ti zannediyorum. Bu generallerden bir tanesi. Burada argüman şu: F-35'ler bilgisayar sistemi içerisinde. O bilgisayar sistemiyle bütün bilgileriniz Amerika'ya gidiyor. Onlar eğer istemezse size bu uçağı uçurtmazlar. Ayrıca çok masraflı ve de birçok da sorun çıkıyor. Ondan dolayı iyi ki biz çıktık. Bunun yerine de bu, tabii ki bildiğimiz gibi uzun uzun Türkiye'nin insansız hava uçakları anlatılıyor. Bir anlamda bazı yerlerde bunu gördük biz. Bu insansız hava uçaklarının bir zaman sonra F-35'lerin yerine geçebileceği veya hava ateşlerinin yerine geçebileceği, bu konuyu tabii uzmanlar konuşacak. Ama anlaşıldığı kadarıyla o kadar kolay değil. İnsansız hava uçaklarıyla yakın bir zamanda F-35'lerin yerine geçilmesi pek kolay değil.
Buyurun. Bir de yaptığı, buna uygun olarak yaptığı uçak gemisi de çöpe çıkmış oldu. Yani dikine iniş yapan, iniş kalkan uçak olmadığı için şu anda elinde.
Yani ben zaten bu hükümetin en iyi anlatan kelime olarak, sıfat olarak miras yediği görüyorum. İsim de yerine de geçebiliyor. Tamamıyla 50 yıllık, 70 yıllık ittifakların mirasını üzerinde çatır çatır yediler. Dediğiniz gibi o gemi de Anadolu TCG ismi. Onun üzerinde de uzun süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte yüz milyonlarca dolar, bilmiyorum ne kadar masrafı, çok uzun zaman üzerinde çalışılan bir proje ve de o proje tam denize indirildiği zaman yapılan F-35B'ler, direkt inebilip çıkabilen işte bu jetler, F-35A'ların versiyonları, onlardan da vazgeçildi. Bunu geçen haftalarda uzun uzun konuştuğumuz için yeniden ayrıntıya girmeyeceğim ama işte bu Cihat Yağcı'nın
650 milyon dolar maliyeti.
650 milyon dolar. Evet. Cihat Yağcı'nın işte bunun yerine biz Brezilya'dan alırız dediği ve de Hindistan'ın çöp olarak dahi kabul etmediği veya İngilizlerin Harrier jetlerini alırız dediği ama zaten Harrier'lerin ömrünün bittiği bir şey. Ya alternatifi yok. Ya burada oturup önümüzdeki 2 saat boyunca F-35'lerden nasıl çıkarıldığımız üzerine bol bol konuşuruz. Bu inanılmaz bir mirasiydi. İnanılmaz bir bana göre 20 yılın emeğine bir ihanet yani.
Eldeki imkanların zayıflatılması, birikimin tüketilmesi. Yani aynen nasıl bu 128 milyar dolar nerede dediğimizde hazinenin elindeki içindeki rezervlerin vesaire tüketilmesinden söz ediyorsak, bu dış politik, özellikle savunma politikaları çerçevesinde de böyle bir, senin tabirinde, miras yedilik söz konusu. Ergun, bir şey söylüyordun.
Evet, yani bir de S-400 aldı, kullanamıyor. Yani böyle de bir garabet var. Yani S-400'ü aktive edemiyor. F-35'ten çıkarıldı. Yaptığı uçak gemisi çöp oldu. Bir devlet haklı bu. Yani bilmezlik, ihanet, her şey söylenebilir.
Rezil. Bir de ona şunu ekleyelim istersen. İlan çerçeveyi daha da genişletmek mümkün mü değil mi bilmiyorum. Ama Kanada'nın insansız hava araçları parçalarına ilişkin koymuş olduğu ambargo. Ardından İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi'nin diktatör ve Erdoğan kelimelerini yan yana getirerek yaptığı açıklama ardından Ankara'dan gelen bilgilere göre sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil aynı zamanda emniyet güçlerine de sevk edileceği anlaşılan atak helikopterlerinin de bir şekilde projenin askıya alındığı yolunda bilgiler var. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde nasıl bir manzara çıkıyor ortaya?
Şimdi şunu da eklemek lazım. Yani Türkiye çok büyük yatırımlar yapıyor kendi savunma sanayisine. O bir tarafta bu var. İnsansız hava uçaklarına yapılan büyük bir yatırım var ve bu bütün yani bir ciddi bir pazar da var. Şimdi Ukrayna'ya biraz daha fazla satmaya çalışıyorlar ve başka pazarlar da bulunuyor. Sanayinin bir bu tarafı var ama diğer tarafta söylediğiniz gibi karşımızda işte F-35'leri alırken kaybederken S-400'leri alıp S-400'leri kullanamamak ve diğer tarafta bahsettiğiniz Kanada insansız hava uçakları tabii bu işin uzmanı denebilecek Dr. Chris Kilford geçen hafta Ahval işte podcastinde konuştu Edward Stafford'la. İnsansız hava uçaklarını da yakından bilen Türkiye'de 2011-2014 arasında askeri ateşe olarak bulunan ve o zamandan beri Türkiye'yi çok yakından takip eden ismin uzmanı. Kendisi de hava kuvvetlerinden geliyor. Kilford'un söylediğine göre Kanada'nın Türkiye'ye bu insansız hava uçaklarıyla ilgili WESCAN denilen iptali onun insansız hava uçaklarının beyni olarak tarif etti ve bu iptalle birlikte Türkiye insansız hava uçak sektörünün çok ciddi bir sorun yaşayacağını söyledi. Ben uzmanından iletiyorum. Yani bunu hep birlikte göreceğiz ama orada da evet yani Azerbaycan'da kullanıldı. Bu arada Kanada'nın ilk defa sorunun Türkiye'nin insansız hava uçaklarını Kuzey Suriye'de Suriyeli Kürtlere kullandıktan sonra bir sorun olduğu, dondurmaya gidildiği, uyarıldığı, ondan sonra yeniden ihracatın başladığını ki bunlar Ahval'in arşivinde de var. 2018-2019'da biz bunları yazdık. Fakat bu kez ikinci defa ve daha ağır bir şekilde Azerbaycan'da bu kez Ermenilere, Ermenistan'a karşı Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da kullanılması sonrası şartel atıyor ve de Çavuşoğlu'nun bu dondurmayı kaldırın dediği günden birkaç saat sonra Kanada Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı zannederim 2 hafta kadar önce tamamıyla iptal etti. Bir tarafta o var. Diğer tarafta tabii F-35'ler kaybedildiği için F-35'leri üreterek kazanılacak 12 milyarla 15 milyar dolar arasında tahmin edilen bir gelir gidiyor. Bunlarla ilgili de yine İsmail Demir o mülakatında bu parçaların çoğunluğunun üretiminin durdurulduğunu ama bir kısmının ve bazı önemli kısmının da devam edildiğini herhangi bir yüzde vermedi ama oradaki konuşma ciddi bir kısmın durdurulduğunu laf arasında söylediğinden dolayı herhalde %50'sinden fazlasının da zaten bunu bir süreç içerisinde bu zincirden Türkiye üreticileri F-35'lerin parçaları Türkiye'de üretiliyordu. F-35'leri almak dışında bunun hala üretim zincirinde Türkiye ama sürekli azaltılıyor. Herhalde önümüzdeki bir yıl içerisinde de bu alınacaktı. Bütün bu kararlar tabii Türkiye'nin savaş zamanı olarak tabir edilebilecek. O darbe girişimi sonrasında Erdoğan'ın olağanüstü kararlar aldığı, olağanüstü halle yönetilen Türkiye döneminde kararnamelerle ve de sorulması, hesap sorulması mümkün olmayan olan o dönemde Erdoğan'ın attığı kararlardı. İşte Rusya'ya yaklaşıldı. O zamanlar kimse hesap sorulamadı. Bir anlamda o zamanların hani de yenilen hurmalar şimdi onu görüyoruz biz. Sonuçları geliyor. Tabii Trump seçilmiş olsaydı belki böyle olmayacaktı. Trump Olmayabilirdi. Bence olmazdı ama artık Trump yok. Bunu konuşmanın bir anlamı da yok. Trump sepetine konulan yumurtalar şimdi tümüyle kırıldı bitti ve bugünkü haberde ben bu arada Pentagon'a ulaşmaya çalıştım. Bir dakika, Pentagon'dan bir cevap gelmiş. Okey, o da başka bir yetkiliye beni forward etmiş. Ondan bir cevap gelir yakın bir zamanda. Ama işte Anadolu Ajansı'nın... bu ne demek? Daha önce Türkiye F-35 ittifakından uçaklar geri alınmıştı. Ama dondurulmuştu, askıya alınmıştı. Atılmamıştı, çıkartılmamıştı. Bu kez görünen o ki... bu haberde teyit edilirse ki Anadolu Ajansı'nın Pentagon muhabiri bu. Sanıyorum bir sorun yoktur haberde. Bu demektir ki Türkiye bu kez atıldı ve geri dönüşü artık mümkün değil. Daha önce askıda olduğu için hani S-400 geri gönderilirse vesaire. Bundan sonra S-400 geri gönderilse de yenilenen bu mütabakat içerisinde başka ülkelerin alınmadığı da bu arada yazılmış. Yani 2006'da başlayan işte 8-9 ülkeden sadece Türkiye atılmış oldu ve yeni yapılan mütabakatta yeni ülke alınmadı demek bu ittifakın yeni ülkelere açık olmadığını göstermiş oluyor. Tabii Türkiye'nin bu arada ödediği 1.2 ila 1.3 bu miktar sürekli değiştiği için milyar dolarlık bir ödemesi var alacağı uçaklar için. Zaten geçen de İsmail Demir de yaptığı konuşmada bu en son tutulan lobicilerin, iki tane lobici tutuldu. Bu lobicilerin bu parayı geri almak için uğraşacaklarını dolaylı bir şekilde anlattı. Yani anlaşıldığı kadarıyla Türkiye de artık F-35'e girmek istemiyor. İsmail Demir de mutlu. Tabii İsmail Demir bir şeyi bir zihnin yansıması orada. Kendi başına konuşmuyor. İzinsiz de konuşamaz. Demek ki Türkiye artık F-35 bizim bağımsızlığımıza şeydi. Ondan dolayı biz artık almayacağız. Onun yerine paramızı almaya çalışıyoruz. İnsansız hava uçakları geliyor. S-400 ne olacak? Onu bilmiyoruz. S-400 orada şu anda kalıyor.
Onu göreceğiz ama hakikaten Türkiye'nin savunma politikalarının bundan sonra nasıl bir yöne doğru savrulacağı ya da evrileceği konusu açık bir soru olarak karşımızda. Bunu incelemeye devam edeceğiz. Ben de bir düzeltme yapayım. 2006 diyorsun. Sen 2016 demiştin ben sunumda. 2016 değil, 2006 yılında bu protokol söz konusu gerçekleşmiş. Dolayısıyla onu da düzeltmiş olalım. Burada noktalayalım şimdilik kaydıyla. Dış
şuraya bir ek yapalım ama yani. Tabii. Amerikan Dışişleri Bakanı geldiğinden beri bütün Amerikalı yetkililer... Türkiye ile yaptıkları az sınırlı sayıdaki görüşmede ya da Türkiye'ye yönelik mesajlarında S-400'den vazgeçilmesinin elzem olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu vurgulaya gelmişlerdi. Ankara bunları çok ciddiye almadı ya da oyun hareket alanı kalmadığı için gereğini yapamadı. Bu aynı zamanda S-400 almayı düşünen, planlayan, kafasından geçiren kimi ülkelere de Amerika'nın tavrı konusunda çok bir açık bir mesaj. Yani Amerika diyor ki işte NATO müttefikim, 50 yıllık ortağım, en büyük askeri üssümlerimden biri orada. Buna rağmen gözünün yaşına bakmıyorum ve gereğini yapıyorum. Diğer ülkelere de daha beterini yaparım ve S-400 ve Rus sistemlerinden uzak durun.
Evet. Emsal oluşturmasını istemiyor ki net olarak oraya bir set çekiyor.
Yani bu arada Biden'ın da Erdoğan'ı aramadığını düşünürsek Türkiye'ye verdiği mesaj açık. Sen Soğuk Savaş döneminin vazgeçilmez stratejik öneme sahip ülkesi değilsin. Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeden daha önemli ama vazgeçilmez bir ülke değilsin. Çok evet. Net bir mesaj.
Bütün bu tabii bu haber doğruysa Türkiye'ye ilişkin olarak Biden'ın bizzat Amerika'nın yeni seçilmiş başkanının neden böyle bir sessizlik politikası adeta Türkiye yönetimini aforoz edercesine bir politika izlediğinin de sebepleri biraz daha netleşmeye başlıyor gibi diyebiliriz ve iç politikaya geçelim buradan. Tekrar döneceğiz dış politikaya. Ergun seninle devam edelim. Şimdi az önce ben duyurdum. Parlamentoda, mecliste muhalefetin bir soruşturma, araştırma önergesi olmuştu. pıtrak gibi yayılan insan kaçakçılığı network'ü, bunların merkez noktasında AKP'li belediyeler var. Dış odaklarla ve oradaki de işte Almanya başta olmak üzere birkaç ülkeyle bağlantılar olduğu anlaşılıyor. Reddedildi bu araştırma önergesi. Yani parlamentoda bir kez daha teyit edildi ki bu çoğunluk devam ettiği sürece parlamento sadece işte bir takım şikayetlerin asıldığı bir pano görevi görmeye devam edecek. Ama en azından kayda geçmiş oldu diyebiliriz. Şimdi gri pasaport bir tarafıyla, ondan sonra tabii insan kaçakçılığı, çok büyük paralar dönmüş belli. Kaç kişinin kapağı Avrupa Birliği topraklarına attığı hala belirsiz. En aşağı yukarı bazı sayılardan söz etmek mümkün. Bize bunu bir toparlar mısın şimdi? Buradan nereye doğru savruluyor bu gelişmeler ve bu tartışmalar?
Şimdi birincisi ikiyüzlülük, yani ne dersen de bu insanların bir kısmının işte HDP ya da cemaat bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Yani normalde pasaport alamayacak özelliğe sahip kişiler de var bunun içinde, ama parayla valilikler ve İçişleri Bakanlığı üzerinden bu pasaportları almayı becermişler. Yani sadece belediyeleri değil, merkezi yönetimi de kapsayan bir şebekeden bahsediyoruz. Öyle şeyler olmuş ki kimi belediyeler kendilerine verilen limiti aştıkları için bir başka belediyeyle işbirliğine gitmiş. İşte o 40 kişiye vermiş gri pasaportu, öbürü de 15 kişiye vermiş. Gittikçe yaygınlaşan bir şebeke oluşmuş. Burada bu işin başı adamın neden Gaziantep Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı'nı işaret ettiği bir önemli soru işareti. O bir mesaj verdi Ankara'ya. Yani daha büyük bir işler var bizim anlayamadığımız. Ölçülü ve sınırlı konuştu. Ama onun adını dile getirdi. Yani hiç Antep'le ilgisi olmayan bir konuyu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönlendirdi. Yani bir yolsuzluk boyutunun nerelere geldiğini, yani milyar dolarlardan 10 bin eurolara indiğini gösteriyor. Bir çaresizlik, düşünürsek bunu vilayetler, İçişleri Bakanlığı çalışanları falan paylaşıyorlar. Çünkü dediğim gibi belki pasaport almaya Türkiye'nin bugünkü uygulamaları içinde, kanuni demeyelim de devlet kararları çerçevesinde ehil olmayan insanlar bile pasaport alabildiğine göre bambaşka bir işlem söz konusu burada.
Senin gördüğün resimde şu mu var? Yani bu böyle ekonomik kaynaklı bir iltica hamlesi mi, yoksa siyasi nitelikleri mi var bunu?
Yani gidenlerin çoğu Kürt ve
İstiz mi? Ya da siyasi bir takım dertleri mi var bunların rejimde?
Bir kısmı cemaate yakın insanlar. Yani anladığım Kürtler kadarıyla var. Hem Kürtler var. Mesela işte bizim Burhan Ekinci'nin konuştuğu kişi Türkiye'de kalsa muhtemelen cezaevine girecek bir kişi. Ama Kürt, cemaat ya da işsiz diye bakmıyor. Bir karma bir şey var grupta.
Ya parayı veren düdüğü çalar gibi bir durum var yani.
Yani bir şey gibi olmuş, otobüs filmindeki gibi birbirini tanımayan bir sürü insan aynı otobüse binmişler ve bir meydana varmışlar. Yani tıpkı otobüs filmini gençler hatırlamazlar. Öyle bir yolculuğun öyküsüydü o. Büyük bir şebeke, yani teknelerle kaçırmaktansa otobüsle Türkiye pasaportuyla yapmışlar bu kez. Belli ki Alman hükümeti bunun farkında ve göz yumuyor, ses çıkarmıyor.
Göz yumuyor diye mi yorumluyorsun sen bunu, ya da fark etmediler mi acaba?
Bence fark etmemesi mümkün değil. Yani Almanya benim Kanada vatandaşı olup İtalya'da yaşayan, yani aslında İtalya'da büyümüş, eğitimini almış bir arkadaşım var. Her gidişinde yani Almanya vesaire gün sayısı çıkıyor önlerinde. Kaç gün kaldı, kalmadı. Ve bu insanlar girmiş bir daha çıkmamış. Alman sisteminin bunu fark etmemesi, görmemesi mümkün değil. Yani gri pasaportlu gelen en az 1500-2000 kişi Almanya'da.
Söylediğinle ilgili beni şüpheye düşüren şey, eğer farkındaysa bunu Alman medyasından öğrenebilirdik. Sızdırılırdı bu Alman bürokrasisinden. Böyle bir garabet var diye, ama biz bunu CHP'li bazı CHP temsilcilerinin açıklamalarıyla ancak öğrenebildik. Yani hadi Türk medyası ters köşe oldu diyelim. Alman medyası da bunu fark etmemiş durumda. Yani bir tuhaflık var o yerde.
Üstüne de gitmediler. Yani özenle. İki şey olabilir, ya bu insanlar çok çaresiz, hedef göstermeyelim, ya da Alman hükümeti Türkiye'yi bir kere daha zor durumda, uluslararası alanda bırakmayalım. Yani şimdi böyle bir olay patladıktan sonra Fransa, bir sürü ülke Türkiye'den normale dönerse, eğer bir gün Türkler tekrar Avrupa Birliği sınırları içinde seyahat etme imkanına kavuşursa, gittikleri her yerde zaten biliyoruz ki Türkiye uçakları indiği an kapıda, uçağın çıkış kapısında gümrük görevlileri, polisler bekliyor, tek tek pasaportları kontrol ediyor, Schengen vizelerine bakıyor. Ve sen daha sonra gümrük memurun, gümrük polisine gidip giriş şeyini, onayını alıyorsun. Bu daha da vahim hale gelecek. Sorular artacak. İşte ben biliyorum ki Türkiye'den giden herkese kaldığı her gün için en az 50 euro nakit cebinde olduğunu ispat etmesi gerekiyordu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının. Şimdi bu şartlar daha ağırlaşacak. Kapıda uğradıkları muamele kötüleşecek sıradan insanların. Ve itibar, o pasaport sonuçta, işte Türkiye'nin, bakıyoruz, itibarını ne gösterir bir ülkenin? Pasaportu gösterir. Türkiye'ninki yerlerde. Parasının değeri gösterir Türkiye'ninki yerlerde. Ya yani sadece bugün bu pasaport alayının araştırılması dedi AKP'ye oyladığıyla, Covid'den etkilenen yoksul kesime yardım önergesi de muhalefetin reddedildi. Yani muhalefetten gelen her şeyi iyi ya da kötü demeden red üzerine kurulmuş bir sistem var, ama ilk kez bu sistem çatırdıyor. Yani Erdoğan işte darbeci marbeci diye saldırırken CHP'ye eli belki kuvvetli, ama görüyoruz ki AKP sözcüsü Ömer Çelik'in savunma amacıyla yaptığı açıklamaların saçma sapanlığı ortada. Yani
pasaportlarla ilgili bir, ben de birkaç kelime ekleyeceğim, sonra seninle devam edeceğim yine.
Yani savunamıyorlar, o kadar kötü durumdalar.
Evet ama onda konuşacak daha şey de var tabii, çünkü bu bakan kabine değişimini de konuşmamız lazım. Ama arada şunu da söyleyelim, yani Türkiye bu kaçakçılık hadisesi Türkiye'nin bir kere pasaport mevzuatını da bir kez daha tüm dünyaya ifşa etti. Dünyada Türkiye gibi böyle kast sistemi vari bir pasaport renklendirme uygulaması yok. Yani bildiğim kadarıyla hiçbir, en azından yarı demokrasi veya demokraside böyle rengarenk, adeta toplumun belli kesimlerini işte imtiyazlılar ve imtiyazsızlar olarak ayıran başka bir pasaport sistemi yok. Yani bu yeşil pasaport mesela ayrı bir Türkiye'nin işte elitini, yani ama seküler muhalefet meşrebinden olsun, ama iktidara yakın olsun, İşte farklı yerlerden, iş dünyasından, akademiyadan, şuradan buradan, bunların hepsinde bu yeşil pasaport var. Ve bu yeşil pasaportun tabii özelliği vizesiz seyahat imkanı tanıması. Dolayısıyla buraya doğru bir yığılma, bir üşüşme oldu. Özellikle AKP'nin son birkaç yıldır iyice yolsuzlaşması, yozlaşması, iktidarın çürümeye başlamasıyla birlikte, işte bir de tabii bunu havuç olarak kullanmaya başladılar. Özellikle yargıyı ve savunmayı bir şekilde kontrol altına alabilmek için. En son işte avukatlara da yeşil pasaport size de vereceğiz deyip, onları da Türkiye Barolar Birliği ve Feyzoğlu'nun marifetiyle böyle bir, onun da desteğiyle daha doğrusu, böyle bir havuç politikasına da yöneldiler. Tabii avukatları görenler, geçen gün Sözcü gazetesinde de vardı bu, başka bir iki gazetede de, başka mesleklerde biz de isteriz, biz de isteriz, biz de isteriz demeye başladılar. Bunda da haksız değiller, çünkü böyle bir keyfi tercihlerle sen belli bir meslek grubunu veyahut belli bir toplum kesimini, elitin kaymak tabakasından belli kesimleri bu şekilde havuç politikalarıyla, işte biz size ulufe dağıtıyor gibi vizesiz pasaport veriyoruz derseniz, o zaman sonuç buraya doğru, daha fazla çürümeye doğru gider. Şimdi sorun 1 milyon 100 bin civarındayken, 3-4 sene öncesine kadar yeşil pasaport sahibi, birdenbire son aktardığımız haberlerden anlıyoruz ki, gelen bilgilerden 2 milyonu bulmuş durumda hemen hemen. Yani bu ikiye katlanma gibi bir şey aslında ve bu elbette ki sadece bizim değil, seyahat edilen ülkelerdeki ülkelerin yönetimlerinde bir şekilde farkında olmasına yol açıyor. Dolayısıyla benim diyeceğim şu, bu şekilde bu çürüme pop ve yanlış kast sistemi üzerine kurulu pasaport politikaları devam ederse, yani insanların birçok demokraside eşit olduğu ve tek pasaportla, tek tip bir pasaportla ama başbakan ama değil seyahat etme sistemi yerine böyle bir adeta bir düzenbazlık üzerine kurulu bir pasaport sistemi devam eder ve bu kötüye kullanılırsa göz göre göre ki Türkiye'nin ekonomik sistemi krizi bunu olanaklı kılıyor. İnsanlar kaçmak istiyorlar. Özellikle gençler vesaire. Bırakın vize serbestisini, vize muafiyeti gibi boş lafları tersine böyle giderse sadece gri pasaportlara değil aynı zamanda yeşil pasaportlara
da bir şey okuyabilir miyim burada?
Vize uygulaması gelmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.
Aslında şimdi duvardan bir haber okuyorum 2019 yılında. Bu yeşil pasaportu şey için kabul ediyor Batı. İşte sen Ticaret Bakanlığı'nda ya da başka bir yerde görevdesin ve görevin için gidersen bu şeyi şahsi olarak kullanırsan sağlık sigortası, dönüş bileti, kalınacak süre için günlük 45 nakit euro nakit para ya da geçerli bir kredi kartı istiyorlar yeşil pasaporta da. Sadece ilk uçakla geri gönderiyorlar 2019 yılında. Şimdi bu uygulama herhalde yani yeşil pasaportun görev dışı amaçla yani yeşil pasaport ve şey değil size aslında yeşil pasaportun varsa bir de kırmızın olması gerekiyor bunlara göre. Şimdi ne renkse o pasaport özel seyahatlerin için herkesin kullandığı
bordo devlet
şeyi için faaliyeti için kamusal bir işle gittiysen de yeşili kullanman gerekiyor. Eğer bunu yapmazsan vize hariç diğer şeyleri sana da zorlayacak diyor. Gönderdikleri bile olmuş geriye yeşil pasaportlu bu habere göre.
Şimdi tabii Türkiye yükselen bir ekonomiyken ve kişi başına düşen geliri tabii 10 bin doları, 11 bin doları geçtikten sonra bu yani normal kendi akışı içinde elbette yeşil pasaportun sayısı kabarık da olsa yani batılı ülkelerin yani sonuçta Türkiye bir gelişen, büyüyen bir ekonomi idi. Dolayısıyla çok büyük bir kaygı kaynağı değildi. Ama şartlar çok değişti. Artık 12 bin kişi başına düşen gelir 12 binden 7500'lere düşmüş vaziyette ve daha ne kadar düşeceği de belli değil. İşsizlik had safhada, gerginlik var, insanlar mutsuz, geleceklerini göremiyorlar. İktidara karşı korkunç bir güvensizlik, artan bir güvensizlik içerisindeler, özellikle muhalif kesimler. Dolayısıyla burada hakikaten insanları işte şöyle olacak Avrupa Birliği ile vize muafiyeti geliyor bekleyin diye veyahut vize serbestisi yaşanacak diye yalanlarla oyalamanın da pek bir anlamı kalmıyor. Tam tersine az önce işte senin de söylediğin gibi benim de altını çizmeye çalıştığım gibi burada ciddi bir pasaport kısıtlaması söz konusu olacak. Zaten bir de Covid belası var. Her türlü gerekçe için zeminde hazır vaziyette. Bakalım görelim ne olacak burada. Şimdi yine biz devam edelim İlhan sana döneceğiz 24 Nisan'la ilgili olarak ama bir noktayı daha ele alalım Ergun'la birlikte. Kabine değişti. Yine bir başka yolsuzluk meselesi. Zaten yolsuzluktan başka bir şey konuşmuyoruz aslında baktığınızda. O da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketi üzerinden kendi bakanlığına 9 milyon dolar civarında 9-10 milyon dolarlık bir dezenfektan sattığı. Bu tabii ayyuka çıkınca ve baskı artınca apar topar beklenmedik bir şekilde aslında görevden alındı Ruhsar Pekcan. Normal şartlarda bu iktidarın tepesinin nasıl bir davranış kalıbı içinde olduğunu biliyoruz. Genellikle sahip çıkılırdı ve direnilirdi. Yedirmem denirdi. Medya onun yanında yer alırdı. Fakat bu kez böyle olmadı Ergun. İlk defa böyle bir farklı bir tavır içerisinde apar topar görevden alınan birisi var ama yerine getirilen de Berat Albayrak ekibine yakın olarak bilinen bir kişi. Dolayısıyla bu bize ne anlatıyor? Yani az önce sen tam o noktada müdahale ettim. Yani iyice artık savunamaz hale gelen, ne diyeceğini bilemeyen, ne yapacağını bilemeyen bir iktidar manzarası resmimi görüyoruz artık bu Pekcan olayı üzerinden.
Ya bu sistem nasıl işliyor tam bilmediğim için belki bu iktidarın bakanlıklara verdiği talimatta dezenfektanın alınacağı bir şirket vardı. Pekcan onu bilmeden kendine çalıştığı için cezalandırılmış da olabilir. Yani çok iyi niyetle bakmak mümkün değil. Yani bunlar her şeyi bir gruba, bir cemaate, bir tarikata, bir ekibe tahsis etmiş durumdalar. Pekcan onu çiğnemiş olabilir. Bu bir ihtimal. İkincisi, Covid artık Türkiye'de insanların canını çok yakıyor. Yani Erdoğan ne kadar gerçekten kopmuş olsa, inkarcı bir hal içinde olsa da Covid'in yol açtığı felaketler bir şekilde kulağına geliyor. En azından yandaş kanallar bile işte sahte de olsa o rakamları veriyor, hastaneleri gösteriyor. Ve bunun engellenemediğini, işte bugün Nesrin Naz tweet atmıştı, aşı sırası için gidenlere gelin diye insanlara randevu veriyorlar. Bu riskli ortamda işte o hastanelere ya da nerede yapılıyorsa aşılar, oraya gidiyor insanlar ve aşı yok. Aşı olmayan aşıya randevu vermek gibi de bir ahlaksızlık yapıyorlar.
Yani aşı bitti o zaman. Aşı bitti.
Zaten aşı yoktu yani. 83 milyonluk ülkede 27 bin falan yapılıyor deniyor. İşte Quebec 8 milyon kişi sadece belli bir yaş grubu üstüne yapılıyor. AstraZeneca ile 40 yaş ve üstünü kapsama alındı. Günde 55 bin kişiye yapıyor 8 milyonluk ki bu 16 yaş ve altı dahil olmuyor. Değil şu anda bu aşılamaya. Çok hızlı gidiyor batılı ülkelerde. Bugün Biden da ekstra aşıları Kanada'ya göndereceklerini söyledi. Ve Orta Amerika'ya. Türkiye'de aşı yok. Çünkü para yok.
Ama öyle diyorsun ama Pfizer gönderildi geçenlerde.
1,5 milyon işte onları gazetecilere, evet. AKP'lilere, zenginlere,
futbolculara,
risk gruplarına yaptılar ya da AKP'ye yakın isimlere yaptılar.
Yani orada da bir kas sistemi işledi.
Kas sistemi işledi. Şeye dönüp yani belirli bir hastalığı olanlara da yaptılar. Onu da söylemek lazım. Eğer bir takım sağlık sorunların varsa Pfizer'a hak kazandı bazı insanlar. Para yok. Yani bir planlama yok. Çalıyorlar ve çalışamıyorlar dönemine girdik. Bir ara çalıyorlar ama iş yapıyorlar diyorlardı. Şimdi çalıyorlar ve iş yapamıyorlar. Ne aşı programlaması yapılmış. Resmen yalan söylüyorlar. İşte geçen günde konuştuk. Pfizer'ın Türkiye'ye Haziran ayında 30-40 milyon doz aşı göndermesi mümkün değil. Yani Moderna anlaşması yapılmış aşıları gönderemiyor üretimdeki darboğaz yüzünden Kanada'ya. Pfizer taksit taksit gönderiyor. Türkiye'ye bir anda 30 milyon doz aşıyı bir ayda göndermesi söz konusu olamaz. Sadece masal bir hikaye anlatıyor. Bu sistem aslında çöktü. Sadece 100 yıllık bir deneyim, bir organizasyonla gidiyor, ayakta kalıyor. Ama hiçbir iş yapamıyor. Yani iş bilmezlik ve sadece iktidarda kalıp zenginliğini arttırma amacı dışında bir hedefi kalmamış durumda. Yani düşünsenize, olmayan kanalın köprü projesine çıkacağım diyor. Artık o derece çileden çıkmış pozisyonda. Amerika'yla ilişkili düzeltme şansı kalmamış. Batı'yla ilişkili aman bize bulaşmasın da içeride ne yaparsa yapsın noktasına gelmiş bir ülke. Yani insanın dili varmıyor ama çok korkunç bir çöküşe doğru gidiyor ülke. Herkes de izliyor, başta muhalefet olmak üzere. Yani 128 milyar dışında etkin bir muhalefet yapılabildiğini yok. Yani o iç güvenlik yasasının her türlü kurala, anayasaya, iş düzeye aykırı olarak yeniden meclise gelip kabul edilmesini içine sindiren bir muhalefetle, yani düşünsene, İstanbul Belediyesi MHP'li Dört Yol Belediyesi'ne 100 tane Arap atı gönderiyor. Yani bunun mantığı ne? Neye göre gönderiyor? Babasının çiftliği mi? Ne açıklama yapıyor? Neden Dört Yol'a gönderiyor? Hiçbir şey yok. Erdoğan neyse İmamoğlu da o çünkü.
Evet. Dolayısıyla yani şunu söyleyebiliriz. Atı alan zaten Üsküdar'ı geçmiş. Sadece tespit ettiğimiz şey çöküş demesek bile iplerin tamamen ucunun kaçtığı bir süreç yaşanıyor şu anda. Yönetimin neyi nasıl idare edeceği belli değil. Her sabah kalkılıyor ve bugünü nasıl kurtarırız üzerinden ve en son işte 128 milyar dolar nerede sorusuna verilen cevaplardaki karman çorman, cambul cumbul hal ortaya çıkınca daha net bir şekilde anlaşılıyor ki artık söylenecek laf da tükenmiş durumda. Biri başka bir şey söylüyor, biri bir şeydi, biri gak diyor, biri guk diyor. Yani hiçbirisinin söylediği birbirini tutmuyor. İşte en son bugün Erdoğan bir açıklama yaptı. Bunun suç olduğunu söyledi. İş bu noktaya kadar vardı. Yani dolarların bunun hesabını sorarsanız suç olur demeye getirdi özetle. Ya bu noktadayız aslında. Burada bırakalım bu konuyu. Çünkü
bir şey ekleyeyim yani.
Neler uyanacağımız belli değil.
Yani turizm gelirleri sıfırlandı, Rusya göndermiyor. Rusya buna ek olarak az önce düştü ajanslara. Bir aydır 4000 Türk tırını sınırda bekletiyor. Evet. Yani Orta Doğu pazarını kaybetmiş, Rusya kapanmış, iyice gardı düşmüş bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani ihracat yapamayan, üretemeyen, iş bulamayan, aş bulamayan, insanlara patatesi Türk bayraklı kamyonlarla valiler eşliğinde dağıtacak çaresizliğe ve çapsızlığa düşmüş bir devlet var karşımızda.
Evet, yani işte giderek daha fazla gür bir sesle yedi düvel bize karşı nakaratlarını önümüzdeki günlerde daha çok duyacağız. Halbuki gelinen nokta elbette ki 18-19 senedir bu ülkeyi yöneten partinin liderliğinin tekleşen, klikleşen liderliğinin almış olduğu kararların sonucu. İçeride alınan kararların ürettiği sonuçlar sadece. Ama bunu daha çok duyacağız. Yedi düvel bize karşı önümüzdeki günlerde.
Öyle işte konuşuyor. Çavuşoğlu dün gece Habertürk'te konuşmuş galiba, Reuters geçti. Kendince gözdağı veriyor Amerika'ya. Ermeni soykırımı meselesi şimdi topu atacağız ilana. Ama yani ondan önce adam tutuyor seni kulağından tutup F-35'ten atıyor. Yani senin Ankara'da halkına ne söylediğin hiç umurunda değil. Muhatap almıyor, ciddiye almıyor. Ne söylediyse dümdüz yapıp gidiyor açıkçası. Evet. Bir tek şey sözüne bakacağız. Otokratların halklarından çaldığı paraların peşine düşeceğiz demişti Biden. O sözünü yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? En önemli kriterlerden biri o olacak açıkçası.
Evet, 24 Nisan 1915, 24 Nisan 2021 İlhan bunu konuşacağız. Tabii pek çok başka şeyde olduğu gibi burada da aslında söylenecek sözün artık kalmadığı noktasında, yani Türkiye'nin resmi siyaseti politikaları açısından bunu anlıyoruz bir kez daha. Sana söz vermeden önce dikkatimi çeken Türk Tarih Kurumu Başkanı Doktor Birol Çetin'in en son açıklamaları. Bir konferansta konuşmuş. 1915 olayları uluslararası konferansı. Burada işte diyor ki bir mesajımız var diyor. Bir mesajımız var deyince enteresan diyorsunuz. Yani ne gibi, çok önemli tarihi bir mesaj mı bu? Gelin bu işi tarihçiler yapsın diye devam ediyor. Arşivlerimizi açalım karşılıklı, tarihçiler konuşsun diyor. Bu işi siyasete konu yapmayalım diyor. Sonra işte beylik bir takım yine yıllardır dinlediği Türkiye kamuoyunun lafları dile getiriyor. İşte haklıyız, savunacağız, kendimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor. Tarihçiler anlatsın, sağdan kaçıyorlar vesaire vesaire diyor. Şimdi iyi güzel de bütün bunları tekrarlıyorsunuz ama yani yıllardır sizin yönetiminiz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, arşivlerimiz açık buyurun gelin diye bütün dünyaya çağrı yapa yapa adeta yoruldular. Ya madem arşivler açıktı, gelin arşivlerimizi açalım ne demek? Yani demek ki arşivleriniz kapalı hala. Ki doğrusu da o zaten. Arşivlerin, özellikle Genelkurmay arşivlerinin kapalı olduğu, sadece ve sadece çok sıkı bir denetimden geçen bir takım araştırmacılara, yani ne yazacağı, nasıl meseleye yaklaştığı bilinen, Türkiye resmi ideolojisine yakın olduğu bilinen araştırmacılara açıldı. Ve ta 12 Eylül askeri darbesinden bu yana bu arşivlerde, Genelkurmay arşivlerinde üstü kapalı biçimde sıkı bir ayıklama, belge ayıklaması faaliyeti yapıldığı bilinen şeyler. Yani bunu içeriden bilen tarihçiler anlatıyorlar. Bu ayıklama devam ediyor ama öyle bir devlet ki Türkiye, yani Osmanlı geleneğini devralmış. Osmanlı geleneği zaten arşivleme üzerine kurulu. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti de yine arşivleme ve belgeleme üzerine kurulu. Ne kadar ayıklarsanız ayıklayın, mutlaka bir şeyler çıkıyor. Yani yine Mesela yarın bazı tarihçilerle yarın ve öbür gün yaptığımız mülakatları yayınlayacağız. Bunlar yine Türkiye resmi arşivlerine bir şekilde girip bir şeyler buluyorlar. Eski Türkçe okuyorlar çünkü. Eski Türkçeleri hakimler. Yani dolayısıyla burada bir yine bilinen nakaratı tekrarlama, aynı filmi insanlara bıktırıcı bir şekilde tekrar tekrar gösterme hali var. Türkiye
bir
açısından.
Bir şey diyebilir miyim?
Bunun değil. Tabii.
Yani senin övünüyor işte 81 ilde üniversite var. 8,5 milyon üniversite öğrencisi var diye Erdoğan. Bir tek üniversitede bağımsız olarak devlet görüşünden Ermeni soykırımı hakkında kitap yayınlayamamışsın. Kürt tarihi üstünde araştırma yapan sosyolog İsmail Beşikçi'yi burnundan fitil fitil getirip hapishanelerde çürütmüşsün. Yani kendi akademiyanın da bir tek kitap, araştırma, makale devlet görüşü dışında yayınlanmasına izin vermemişsin. Yayınlayanı perişan etmişsin. Ya sürgüne kaçırmışsın ya hapse atmışsın. Şimdi kalkıp şunu açalım, bunu açalım diyorsun. Yani bu padrabazlık, sahtekarlık. Ama dünya kamuoyu elbette Türkiye kamuoyu değil. Çok fazla yayın var, çok fazla kitap var.
Elbette.
Çok, yani o yüzden bunların, yani Türkiye'nin pasaportu kadar itibarlı bu arşivleri açalım sözü.
Evet, ana muhalefet partisi CHP'nin darbe dediği, 20 Temmuz darbesi dediği olağanüstü halin ilanından sonra özellikle boyunduruk altına alınan Türkiye üniversite camiasında o günden beri zaten tek bir Kürt meselesi üzerine, Kürt olgusu üzerine bilimsel araştırma yapılamıyor. En azından bu net, yani bunların hepsi reddediliyor. Bu durumun ne kadar vahim olduğunu bize yeterince göstermekte. Neyse, İlan seni bekletmeyelim daha fazla çünkü bilgiler sende. Şimdi önce 128 milyar nerede? Dolar nerede? Şimdi sordu. İkinci sorumuz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Ermeni soykırımını tanıyacak mı?
Şimdi ondan önce bir önceki konuyla ilgili Pentagon'dan gelen açıklama, yeni bir açıklama geldi.
Önceki konu dediğimiz gibi, F-35'ler
evet,
Türkiye'nin çıkartılması. Evet.
Evet, Anadolu Ajansı resmi olarak Ankara'ya bildirdiğini söylemişti. Bana Jessica Maxwell, bu Pentagon'un sözcüsü, kendi ismiyle gönderdi bu açıklamayı. Bunu şu an itibariyle teyit etmiyor bu durumu. Fakat şunu söylüyor. Bizim durumumuz değişmedi. S-400'le ve F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi. S-4 çok kısa bir açıklama, 3 satırlık, onu okuyorum. S-400'ler F-35 ile uygun değildir, uyuşmaz sistemdir ve Türkiye bu programdan daha önce askıya alındı. Biz bununla birlikte Türkiye'yi resmi olarak bu ittifaktan tamamıyla çıkartma sürecini devam ettiriyoruz. Bunu Temmuz 2019'da da bu şekilde Türkiye'nin resmi bir şekilde F-35 ittifakından ayrılacağını, çıkartılacağını zaten söylemiştik diyor. Yani şu an itibari belki Ankara'ya yeni bir mutabakat gönderilmiş olabilir, söylenmiş olabilir ama şu an itibariyle resmen halen Türkiye'nin çıkartılma sürecinde olduğunu söylüyor. Resmen henüz çıkartılma kararının bildirilmediğini söylüyor.
Şöyle evet. Okuyabilir miyiz bunu? Türkiye'ye S-400 konusunda son bir şans veriyor. Yani bunlardan kurtul, F-35'le devam et ya da çok kısa bir süre sonra bundan çıkaracağız seni.
Evet,
Kapıyı tamamen kapatmıyor. İyice yani yaklaştırıyor, kapatma noktasına getiriyor ama dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın ilk muhabirinin aktardığı bilgiyi bir kere onu vurgulayalım. O tam olarak teyit edilebilmiş değil. Biz de zaten ihtiyatlı konuştuk. Onun da altını çizerim. Ama bu açıklama bize işte dediğimiz gibi belki Ankara'ya son bir uyarı ya da son bir mesaj diye algılanabilir. Yani evet. Bir gelişme var ama bu gelişme henüz sonlandırılmış bir süreci anlatmıyor bize.
Evet, sona doğru giden bir durum var. Dediğiniz gibi bence de son bir şans. vermiş, kapı aralık tutulmuş ve de tabii dönme ile ilgili şu anda Ankara'dan öyle bir işaret gelmiyor, sinyal gelmiyor zaten.
Peki, dediğimiz gibi
3 hafta önce İsmail Demir gayet mutluyuz tipi bir açıklama yapmıştı. Bu gidişat bu şekilde. Evet, 24 Nisan Cumartesi günü 15 yıldır yaklaşık 15 yıldır her yıl takip ediyoruz. Tabii çok yakından takip ediyoruz. Başkan soykırım diyecek mi demeyecek mi? Şartlar çok değişti. Kongreye her yıl veya işte yıl aşırı diyelim, gün aşırı gibi her iki yılda bir gelen ve soykırım tanıma önergeleri 2012'de kesilmişti. Bunu hatırlatmak lazım. 2012'den 2016'ya kadar, 2017'ye kadar veya 2016 diyelim, Türkiye gayet güçlenmişti Washington DC'de ve de Kongre'den de Beyaz Ev'den de böyle bir açıklama yapılması artık konuşulmuyordu bile. O yıllar Türkiye'nin güçlü yılları, hatırlayalım. Yumuşak gücünün işte cemaatle birlikte, zaten İhsan Yılmaz'ın da Ergün Baba'na anlattığı gibi yakın bize yeni podcast'te cemaatin bizzat Türkiye'nin resmi söyleminde Washington'da lobi yaptığı ve gayet de güçlü olduğu, tek cephe, neredeyse tek cephe şekilde herkesin, o zamanlar cemaat tabii modern falan görünüyordu, daha modern, daha güzel bir görüntüsü vardı hatta iktidardan dahi. Şimdi her iki tarafta bu iş olmasın deniyordu ve o güç durdurmuştu. 2015 yılında dahi, 100. yılında 1915 olaylarının, trajedisinin 24 Nisan 1915'te başlatıldığı kayıtlarda bulunan o soykırım sürecinin her yıl işte Amerika'da Beyaz Ev'de Amerika Başkanı bu açıklamayı yapar. Ve de 1915'te 100. yıl olmasına rağmen çok büyük bir beklenti yoktu Obama'nın son yılında. Çünkü yine Türkiye her şeye rağmen çok fazlaca çizik yememişti Washington'da. Fakat şimdi döndüğümüzde, zaten geçen yıl sanırım 2019'da, o 2020 değil 2019'daydı. Hem Senato hem Temsilciler Meclisi her iki taraftan da zaten kabul etti. Trump bunu bizim pozisyonumuz değişmedi şeklinde, beklendiği gibi resmi bir pozisyon olarak ele almamıştı. Bu kez ise görüldüğü kadarıyla Biden bu işe yakından izliyor, bakıyor. Şu ana kadar Beyaz Ev'den tanınma olacak veya olmayacak şeklinde bir işaret verilmiyor açıkçası. Bu arada yarın ve diğer gün 22 ve 23 Nisan tarihlerinde iklim zirvesi var. İklim zirvesine 40 kadar yabancı lider katılıyor. Erdoğan da iklim zirvesine katılıyor. Tabii bu online bir zirve. Yarın sabah Erdoğan'ın konuşma yapacağı şeklinde bir haber var Hürriyet'te, Türk basınında. Ben Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına baktım. Orada Erdoğan'la birlikte yaklaşık bir 15-20 tane liderin ismi sıralanmış ve de verilen süre yaklaşık 2 saat, 2,5 saat. Yani eğer Erdoğan bir konuşma... Sabahki oturum süresi yaklaşık 2-2,5 saat. Eğer Erdoğan o konuşma, diğer zamanlarda başka liderler sıralanmış. Onlar biraz daha geniş, böyle 2-3 liderin konuştuğu. En başa 20-25 tane lider sığdırmışlar. Eğer Erdoğan konuşma yapılacak dedikleri şey, Hürriyet'te çıkan haber, orada yarın sabah yapacağı konuşma ise muhtemelen 2-3 dakikalık bir merhaba olacak. Onun dışında zaten Türkiye Erdoğan demek lazım. Dünyada Paris iklim zirvesine imza atmayan 5-6 ülkeden bir tanesi. O iklim zirvesine katılıp ne yapacak? Eğer katılacaksa ve konuşma yapılacaksa, herhalde biz bu iklim zirvesi bu protokolüne imza atıyoruz demesi lazım. Onun dışında ne gibi bir vaaz verebilir, ne anlatabilir çevreyle? Ona açıkçası bilmiyorum.
Yani belki imza atıyoruz, atacağız diyebilir.
Ya, olabilir. Olabilir. Evet, olabilir.
Ya, hani 2030 ve 2050 hedefleri, yani Erdoğan'ı çok etkileyecek.
Evet.
Tabii.
Aynen. Şimdiye kadar niye bir imzalanmamış onu da bilmiyorum. Ama hani ya, böyle bir şeyi...
Bir araya girebilir miyim sen? Biden, tabii ki. Erdoğan açısından olabilecek en kötü başkan oldu herhalde. Yani başka bir demokrat yani Obama'yla derin kıyaslarken geldi aklıma.
Kesinlikle. Yani Obama'yı hatırlayalım. 2009'da geldiğinde Obama dış ilişkilerde ne biliyordu yani? Orta Doğu hakkında ne biliyordu Obama? Tabii ki kitaplar okumuştur. Ama Biden'ın 1970'lerde Türkiye'ye gelip Ecevitlerle onlarla bunlarla konuşup 1990'larda Ermeni soykırımı önergelerine imza atmış, onun için lobi yapmış, Yunan lobisini biliyor, Ermenileri biliyor, tarihi biliyor. Yani evet çok büyük bir fark var. Hani Biden anlatırken Erdoğan'ın ciğerini biliyor, Türkiye'nin ciğerini biliyor diyoruz. Diğer demokrat başkanlardan bir tanesi gelmiş olsaydı aynen Obama gibi Erdoğan yeni bir şans yakalayacaktı. Çünkü Beyaz Eve gelen herkes bakar haritaya ve der ki biz NATO üyesiyle iyi geçinmemiz lazım. Erdoğan da tabii hemen gül atıyor, reform reform. O da çok iyi kafayı alıyor. Ve de dediğiniz gibi bir demokrat başkan olsaydı Biden değil herhangi bir başka başkan Bernie Sanders'a dahil olmak üzere. Gerçi Bernie Sanders'ın üst düzey danışmanları da çok iyi bilir Erdoğan'ı. Yine de Erdoğan'ın bir şansı olurdu.
İsmini geri alıyoruz bu arada yani değil mi senin söylediğin?
Evet, evet.
Bernie Sanders yani, olmayabilir ama Biden'ın Erdoğan'ın dostu olmadığı kesin. Bunu anladık yani.
Yani Bernie Sanders olsa dahi Erdoğan'ın biraz daha fazla şansı, hani bir şey yapabilir mi diye bir şansı olurdu ama Biden'da evet. Ya ben şu yani benim beklentim soykırım demesi. Der mi eğer demezse de ben tahminim bu. Ama demezse de falan yani büyük bir şokta yaşamam. Yani 40 yıldır dedirtmemiş Ankara bir şekilde. Ama bu kez Erdoğan ve Türkiye demek istemiyorum. Erdoğan yönetimi çok çok zayıf yakalandı. İşte bu telefon açmaması demek, Ukrayna'da dahi telefon açmaması demek, benim senin hiçbir yardımına ihtiyacım yok demek. İklim zirvesi öncesi acaba arayabilir mi? Hala olabilir. Yani bunu bitirdiğimizde bakarız ki son dakika bir telefon olmuş da olabilir. Veya 24 Nisan'dan önce eğer soykırım tanınacaksa, soykırım tanıyorum diye bir şey de aradım seni ama haberde bu şeklinde bir şey de olabilir. Türkiye şöyle bir argüman var. Bunu yani bazı analistler Türkiye'nin Biden'la böyle sert bir pazarlık yapacağını iddia ettiler. Bence Erdoğan'ın en büyük kârı ve en büyük zekası yani Erdoğan muhaliflerini dahi eleştirmenlerini daha ikna edebilmesi, kendisinin çok güçlü evet. ve sürekli şapkadan tavşan çıkarabilme gücüne sahip olduğunu. Burada biz sürekli tartışıyoruz. Cep delik, cepken delik. Buz üzerinde koşan bir ülke var. Mısır'a dahi bugün gelen haberlere göre tamam biz 2003'teki olayı da sana darbe de demeyeceğiz. Müslüman kardeşleri zaten susturdular. Geri iade de olabilir. Yani o kadar düşkün bir haldeler ki yemedikleri şey kalmadı. U dönüşü yapmadıkları U dönüşü de kalmadı. Ve bunları Amerika her gün rapor ediyor. Bunu görüyor. Ve yani eğer Biden tanındı. Ne yapabilir Erdoğan? Yani ambargo zaten ekonomi böyle bir şey yok. Ne yapacak? Ukrayna'da Türkiye'de daha fazla anti-Amerikancılık mı olacak? Yani Türkiye'de anti-Amerikancılığı zaten 7 yıldır koşturuyor. %90'lara vurdu. Bundan daha kötüsü ne olabilir bir Amerika yönetimi için? Yani bence harcayabildiği her şeyi harcadı Erdoğan. Ve bunu çok iyi gören bir Amerika var. Tabii ekonomi Putin gibi olsa, altın rezervleri duruyor olsa, işte 100 milyarlarca dolar rezervin olsa, ekonomin kötü de olsa, durumun ekonomin büyüğü de olmasa bir şekilde dayılanırsın ve bunu yapıyordu Erdoğan 3-5 yılda. Çünkü şeyi vardı.
Sen araya gireyim. Yani dedin ki Biden ihtiyacım yok sana mesajını veriyor. Bu silent treatment dediğimiz yani evet. sessizliğe boğarak adeta aforoz ederek. Yani bu şu demek aslında benim sana ihtiyacım yok. Yani ben o kadar güçlü bir ülkeyim ki, sen istediğin kadar jeostratejik önemimiz var, İşte bölgede çok iddialıyız de, onu yap, bunu yap, askeri olarak güçlen, ama ben bütün kararları, bütün tercihleri sana, tamamen sana bırakıyorum. Karar senin demeye getiriyor sanki. Yani ben her, bu şunu söylüyor bize, eğer böyleyse, eğer yani bütün kararları sana bırakıyorum, ne yaparsan yap, ben seninle, seni herhangi bir şekilde muhatap da almayacağım, ta ki kararlarını verinceye kadar demek, şu demek, yani Washington kar zarar hesabını sanki iyi yapmış gibi duruyor. Yani diyelim ki en Amerika'nın çıkarları aleyhine gidecek ya da transatlantik NATO ittifakı aleyhine sayılabilecek bir karar verse dahi, bunun sanki bir hesabı yapılmış gibi bir resim çıkıyor ortaya. Belki yanılıyorum ben. Yani ya da biz yanılıyoruz, bilmiyorum. Ne diyorsun?
Belki bugün aydınlıkta çıkan haritaya bakmak bize bir baktınız mı bugün aydınlığı?
Ben görmedim.
Yani o tabii farklı şey.
Kıbrıs vesaire, şey Akdeniz, Karadeniz, işte Kıbrıs.
Yani Amerika'nın yeni üstlenmesini, yapılanmasını gösteren kendince bir harita çizmiş. Daha önce bu yönetime yakın bir hanım, adı Atina Büyükelçiliği içinde geçiyordu, unuttum. Katemeri niye verdiğinde Türkiye'yi bölgesel olarak kuşatıyoruz gibi bir açıklamada da bulunmuştu. Ona bakınca onu görüyorsun, işte Yunanistan'da 2-3 tane üs, Girit'te var, Kıbrıs'ta var, Suriye'de var, Irak'ta var. Çok çeşitli bir varlık ve güç gösterisi var Amerika'nın.
Evet, yani bütün bunlara baktığımız vakit, yani bütün kararları ve tercihleri sana bırakıyoruz. Biz bir hesabımızı, kitabımızı yaptık manzarası gibi bir şey var, ama yani Erdoğan için, onun lehinde ya da yönetim ve lehinde işte argüman geliştirip makaleler yazanlar en sonunda İran argümanına sığınmışlardı. Yani Türkiye İran'la işte mücadele için çok önemli bir ülke. Dolayısıyla bu argüman önemli. En azından Washington buna bakmalı deniyordu. Bunun bile artık sanki altını çiziyorum, gözden çıkarıldığı gibi bir manzara var ortaya erdi. Çok ilginç.
Yani hatırlarsak 2010 yılında Obama döneminde işte Türkiye ev sahipliği yapıyordu İran-Amerika görüşmelerine. Şu anda Viyana'da süren, yani kaç hafta, 2 haftadır süren ve görüldüğü kadarıyla 2015 nükleer anlaşmasına da yaklaşıyorlar taraflar. Yakın bir zamanda bu imzalanırsa bence çok şaşırmamak lazım. Zaten Biden yönetimi İran'a yaklaşıyor. Yani Türkiye'nin Trump döneminde İran'a karşı olarak, ki o zaman da değildi de, hani o zaman İran'a karşı biz koalisyonu alırız. Zaten Rusya'ya karşı Erdoğan her yerde takoz oluyor, İran'a karşı da olur şeklinde bir hesap vardı. O zaman Körfez ülkeleriyle de hatırlarsak farklı bir ilişkiye girilmişti. İran'a karşı bir koalisyon kuruluyordu. O zaman Erdoğan'ın şansı gayet açık görünüyordu. Bu kez ise tamamıyla ters köşeye yattı. Evet, yani İran'la ilgili Türkiye'nin yapabileceği pek bir şey yok gibi. Ben yani ne beklemek lazım? Herhalde Türkiye'nin hani Erdoğan yapabileceği, eğer tanınma gerçekleşirse, gerçekten ben de merak ediyorum. Yani Büyükelçiyi geri çağıracak mesela. Namık'tan da geri çağrılmıştı işte 2012'ydi herhalde. Veya o 2010'du. Geçmişti, komiteden geçtiği için, alt komiteden geçtiği için Temsilciler Meclisi'nde Namık zamanın Büyükelçisi Ankara'ya geri çağrılmıştı. İşte birkaç hafta kalmıştı, sonra geri gönderilmişti. Şimdi de çağrılabilir. Onun dışında Türkiye'de yani gösterim düzenletecekler. Pandemi var, insanlar ölüyor zaten maalesef. Çok büyük bir acı.
Washington portakalı bıçaklatırlar.
Her şeyi bitirdiler. İtalya'nın işte Draghi'si, bahsettiğiniz gibi Yavuz Baydar'ın girişte söylediği. O unutuldu, yani konu bile olmadı şu anda onun diktatör olması, ki eskiden böyle şeyler çok fazlaca abartılırdı. Bütün bunlar Erdoğan, yani Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması da bence yine aynı şekilde, yani şimdi dediğiniz gibi hiçbir şekilde yolsuzlukla ilgili sorun yaşamamış. Hatta en yakındaki bütün insanlara bakın Erdoğan'ın, mutlaka çok büyük bir şey vardır, çok büyük bir lekesi vardır geçmişte. Ya yolsuzluk lekesi vardır, Dişliler gibi, Şaban Dişli, ta 2009'lardan. İşte Egemen Bağış yeniden toplatıldı. Ya şimdi saysak herhalde bitmez. Veya işte Adil Öksüz'le çok yakın olan Ali Erbaş'ın Diyanet'in başkanı getirilmesi, Hulusi Akar'ın, ya etrafındaki zaten bütün insanların çok ciddi sorunları var geçmişten. Bir anlamda neredeyse kendisinin yakınında üst yetkiye birisini atamak için geçmişine bakıp eksiği olup olmadığına, yani böyle bir CV'de kalkıp Ruslar Pekcan 9 milyon lira dezenfektan satmış falan filan, bunda belki de artık çok zayıfladı ve ondan dolayı bunu dahi kaldıramıyor. Çok uzattım
şey
ben.
Yapayım yani, o kadar dağılmış bir iktidar, yani bir devletin cumhurbaşkanının imzasını taşıyan belge 10 kere okunur. Yani bir açıklama onun imzasıyla bir karar yayınlıyorsan tasfiye olmaz, cümle düşüklüğü olmaz. Bir bakanlığı ikiye ayırıp yeni iki bakan atıyorlar ama eskisini görevden aldıklarını söylemeyi unutuyorlar.
İsmini yazmıyorlar, evet. Yani, yazmıyorlar.
Yani devlet diye bir şey kalmamış ortada. Çürümenin ve çökmenin, çapsızlığın geldiği boyutu gösteren olay bu. Yani Mevlüt Çavuşoğlu o kadar çaresiz ki ancak yandaş kanala telefon açıp beni çıkarın diyor. Orada demek vererek Amerika'ya mesaj gönderebiliyor. Muhatap olamıyor çünkü. Yani arayı Blinken'la, aman bu 20 çok zor durumdayız, 24 Nisan'ı kabul ederseniz felaket olur bile diyemiyor. O şeyi yok, bağı yok. Tamamen yalpalayan, bir tek işte Almanya'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan uluslararası alanda bir ülke görünümünde. Bir de şu arada işte herhalde az önce bir Twitter'da gördüm, Doğu Avrupa'da Rusya karşıtı ülkelerle bir araya gelip Amerika'ya yaranmaya çalıştığı Dimitri Beşev'in bir tweet'i vardı. Romanya ve bir başka ülkeyle, unuttum şimdi, ortak toplantısı var Çavuşoğlu'nun. Amerika'nı ya oralarda şey yapmaya çalışıyor, ben hala önemliyim, değerliyim mesajı vermeye çalışıyor.
Evet ama tabii bütün şuna, bunlar olurken Türkiye muhalefet partileri ne yapıyor?
Şunu da vurgulayalım. Muhalefet partilerinde konuşmasını gelecek sohbete bırakalım. Bir seferlik de onun, yani mutlu olsunlar. Çünkü her seferinde muhalefete niye yükleniyorsun?
Evet, tabii.
Bir kere de 128 milyarı başarılı bir stratejiye çevirdiklerini kabul edelim. Yani
tam olarak değil. Yine orada da bir koordinasyon yok.
Olsun.
Rakam o kadar büyük ki ne yapsa, ne yapılsa.
Galiba 140 falan tabii. Aslında daha fazla. Bir 14'ü de varmış onun daha önce.
Ona şeyi de ekleyeyim, İlhan'ın söylediklerini. Yani az önce pardon Ergun'un söylediklerini, Merkel üzerinden, ama orada da çok ciddi değişiklikler var. New York Times'da son çıkan bir haber. Özellikle Mario Draghi'nin, yani İtalya'nın yeni eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı kökenli bir bağımsız yöneticinin giderek daha güçlü bir şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir aks, yeni bir eksen oluşturmakta olduğunu anlatıyor New York Times'ın haberi. İkili sürekli irtibat halinde ve bir anlamda Merkel sonrası Almanya'nın gücünün bir şekilde paylaşılması, daha Avrupa Birliği sathında güneye doğru kayması gibi bir sanki bir manzara var ortaya erdi. Mario Draghi'nin yıldızı iyice parlamış durumda. Özellikle Covid konusunda Ursula von der Leyen'in AstraZeneca üzerinden bu aşılama meselesini eline yüzüne bulaştırmasını bir şekilde tersine çevirip Avustralya'ya gönderilmek üzere İtalya'da bekletilen 250 bin aşıyı durdurması, ardından Roma'da 20 milyon kadar bir aşı AstraZeneca, o nasıl oldu o depoda onu hala anlamış değiliz, ama o 20 milyon civarında bekletilen, bloke edilmiş olan aşıyı da serbest bıraktırması çok ciddi bir puan kazandırmış durumda. Ama özetle şunu söyleyebiliriz, yani bir Macron-Draghi aksı, yani Fransa-İtalya aksı söz konusu. Draghi öyle anlaşılıyor ki Türkiye ile yatıştırma politikaları izlemekte olan dışişlerini de bir şekilde kendi otoritesi altına daha sıkı bir şekilde bağlamış durumda. Yani manzara sürekli olarak değişiyor ve Türkiye'yi bu dış etkenler belki ondan bağımsız olarak gelişmekte olan dış etkenler daha da fazla tecrit, daha da fazla izole eder gibi bir manzara söz konusu. Yani az önce İlhan'ın çizdiği o tablo gerçekçi bir tablo, yapayalnız kalan ve elinde cebinde metelik olmayan bir yönetim ve ne yapacağını bilemeyen bir yönetici kadro. Burada yavaş yavaş noktalayalım diyorum. Eklenecek başka bir konu veyahut söz var mı sizlerde? Duyamıyoruz Ergun.
Benim söyleyeceğim tek şey tanınma olursa biz bir türbülansa gireriz. Bir şekilde Türkiye Erdoğan tepki vermek zorunda. İşte en yakın tepki Büyükelçinin çağrılması, ama onun dışında hani çok tabii ki sert mesajlar, demeçler yapacak. Ama onun dışında Erdoğan'ın böyle benim beklentim, yalnız çıkabilirim tamamıyla tahmin ediyorum. Bence soykırım dense bile Erdoğan bu işi böyle saldırıya, çok büyük bir tansiyona çekmek yerine birkaç tane sert demeç verip daha sonra bence alttan alacak, ama göreceğiz birlikte.
Ergun, sende var mı bir son söz, son yorum?
Yani artık sanki tünelin sonu görünüyor iktidar için diyebiliriz.
Peki, onu bekleyip görelim. İzlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç gün kritik olacak. Kritik olmaya devam edecek. Türkiye'de sürekli yolsuzluk ekseninde, yozlaşma ve çürüme ekseninde gelişmeler birbirini izliyor. Muhalefete değinmedik ama şu ana kadar 128 milyar dolar nerede dışında. Muhalefette bekle gör. Nasıl olsa batıyorlar ve ona göre pozisyon alırız belki beklentisi içerisinde. Onu daha sonra konuşacağız tabii gelişmelerin seyrine bakarak. Noktalayalım editör masasını böylelikle bu akşam. Pek çok konuyu konuştuk. Bizi izledikleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Gelecek çarşamba yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız bir başka canlı yayında. İlhan Tanır ve Ergun Babaan'la birlikte. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.